Efendim Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, hayırlı Ramazanlar.
Hoş bulduk, merhabalar. Size de hayırlı Ramazanlar. Bütün İslam alemine, memleketimize ve bütün insanlığa hayırlar getirsin inşallah.
Amin, inşallah ilk gün bugün.
Evet, öyle.
Hem programa denk gelmesi güzel, konuşacaklarımız dinleyicilerimiz için keyifli olacak. Ramazan deyince tabii bir günü, bir dönemi konuşmuyoruz. Her yıl tekrar eden bir ayı konuşuyoruz.
Evet, yüzlerce yıllık bir ananeyi konuşuyoruz aslında. Her sene tekrar eden ve bir gün olmayan, yani 30 gün süren, ki 30 gün insan hayatında az bir şey değildir.
Tabii
yani
yılın,
bir ay, yılın 12'de biridir ve bir külliyetli bir ve peş peşe gelen ve dolu dolu gelen. Yani insanlar mesela her gün aynı şeyi yaptıkları zaman sanki hiç yaşamamış gibi oluyor. Zaman ne çabuk geçiyor diyorlar. Farklı şeyler yapıldığı zaman insan biraz daha yaşadığını anlıyor. Eski insanlar burada şanslılarmış. Hayatları kısaymış ama hayatlarında o kadar çok... Tabii herkes için bu mevzu bahis değil. Yani ömrünü bir ücra bir köyde geçiren bir insan için de aynı şey mevzu bahis ama umumiyette biraz da son zamanlarda sosyal ve siyasi hadiseler çok olduğu için insanlar çok şeyler yaşamışlar. Şimdiki insanların ömürleri uzun ama bakıyorsunuz hayatları yeknesak, ama insanın hayatında yeknesak olmayan bazı günler var. İşte bayram günleri gibi, insanların evlendiği, çocuğunun olduğu günler gibi, Allah korusun afetler gibi. Bunlardan bir tanesi de Ramazan ayıdır. Ramazan ayı diğer aylardan farklı olduğu için, tabii yani o farklı yaşamak isteyenler için farklı olduğu için insan hayatına bir renk katıyor.
Bir de tabii Ramazan'ın her yıl 10 gün hareket etmesi aslında Ramazan'ın kendi içindeki o yeknesaklığı da değiştiriyor.
Tabii.
Her yıl bakıyorsunuz işte 3 yılda bir ay hareket etmiş. Evet. İşte ilkbahardan kışa geçmiş, kıştan sonbahara doğru hareket etmiş. Böyle baktığımızda ömrünüz boyunca farklı mevsimlerdeki
tabii
Ramazanları deneyimleme fırsatı da buluyorsunuz.
Tabii, yani Ramazan yaza mahsus bir şey değil, bahara mahsus bir şey değil, kışa mahsus bir şey değil. Yani her mevsimde olabilecek bir şey. Bunu insanlar anlamakta çok zorluk çekerler. Takvimlerin aslını bilmek lazım. Hı hı. Eskiler yıldan 11 gün önce gelir derlerdi. Hatta bizim dilimize bir tabir vardır, 3.30'unda diye. Bu Ramazan ayını iki kere devretmiş kişiler içindir. Yani çocukluğunda mesela Ramazan ayı yaza gelmiş. Hı hı. 30 sene sonra, 33 sene sonra yine aynı güne gelir. 33 sene sonra tekrar aynı güne gelir. Bu 66 eder. 7-8 yaşında hatırlıyorsa 70. Umumiyetle 70 yaşındakilere ve daha üsttekilere 3.30'unda derler. Hmm. Yani bunu devretmiş olması. Bu tabii takvim farkından neşet ediyor. Daha önce de anlatmıştık. Hı hı. Ay takvimi var, güneş takvimi var. Güneş takvimi şimdi bizim kullandığımız takvim olduğu için insanlar her şeyi güneşe göre ayarlıyorlar. Mevsimlere göre ayarlıyorlar. 365 gün 6 saatlik bir yıl var. Aylar 30 olabiliyor, 31 olabiliyor, hatta 29-28 bir olabiliyor. Tamamen kabuldür aylar. Yani Ocak, Şubat, Mart bir kabul. Yani bugün ocağın biri demişler, biri olmuş. Yani o öyle bir şey yok. Yani ne astronomik hareketlerle alakalı, ne hiçbir şeyle alakalı
güneşin
değil.
Güneşin hareketiyle de alakalı
hiçbir şey alakalı aslında değil. Yani bu ayların 1 Ocak, 31 Ocak denmesi hiçbir şey ifade etmiyor.
Hatta bunu konuştuğumuz zamanlardan da hatırlıyorum. Evet. O kadar kişiselleştirmiş ki yöneticiler
evet
bunu.
Tabii, imparator ortadaki en aya 31 aya kendi ismini vermiş. Sonra gelen demiş ki ben ondan geri kalamam. Ona 31 gün eklemiş. O da o Ağustos, Julius Caesar. Ağustos benim adım Ağustos olsun demiş. 31'e getirmiş. Bu sefer Şubat zavallı. 28-29'a düşmüş. O kadar da hatalı bir takvim ki bu. 4 yılda bir artıyor. O artıklar 4 yılda bir ekleniyor. Şubat'a ekleniyor. Yine de tam doğru değil. O sebeple asırlar boyunca birkaç defa tadile ve tasfiye uğramış. Ama ay takvimi öyle değil. Ay takvimi farklı.
Şimdi aslında Ramazan'ı konuşurken biraz da 10-11 gün hareket etmesinden hareketle Ramazan'a nasıl karar verildiği ve nasıl ilan edildiğini konuşarak başlayalım isterseniz.
Çünkü o eskiden çok mühim bir şeydi. Hatta günümüzde de haberleşme imkanlarının artması sebebiyle duyuyorum ben, efendim Arabistan Ramazan'ı ilan etmiş. Afganistan'da görülmüş. İngilizler şöyle yapıyormuş. Biz ne yapacağız? Filanca yerde çarşamba günü Ramazan başlamış. Bizde perşembe. Böyle şey olur mu? Canım niye İslamiyet'te birlik yok?
Peki bu bayramın da aynı gün olmaması anlamına geliyor.
Evet
şey
tabii. Bazen olabilir. Yani mesela bir kısım 30 gün Ramazan yapar. Hı. Bir kısmı 29 aynı günde buluşabilir. Hı. Ama eğer o 29'da yapmaz 30 yaparlarsa bayramda bir gün atar. Hı hı. Bayramda bir gün atar. Mümkün. Tarihte çok olmuş ve tarihte yadırganmamış. Şimdi yadırganıyor. İnsanların biraz da bu meseleleri çok bilmemesinden kaynaklanıyor. Ay takvimi ayın hareketlerine göre hesap edilen bir takvimdir. 12 ay var. Her ay dünyanın etrafında döner ve bu dönüşünü 29,5 günde tamamlar. Saniye şaşmaz. Ayın hareketi çok enteresan. Yani ayla dünyaya aşık olması gibi bir şey. 29,5 gün şaşmıyor. Şaşmadığı için ayın dünya etrafındaki bir dönüşüne biz bir ay diyoruz. Yani 29,5 gün olur mu? Bazı aylar 29, bazı günler 30 oluyor. Peki neye göre böyle oluyor? Ayın dünyadan görülmesine göre. Ne demek? Ay dünyadan görülmez mi? Evet, görülebilir veya görülmez. Ayın dünyadan görülmesi için, yani yeni aydan bahsediyorum. İlk ayın ilk doğar doğmaz.
İlk hilal.
Şöyle düşünelim. Ay dünyanın etrafında dönüyor. Bir nokta konuşalım. O noktadan başlıyor. Dünyanın etrafında dönüyor. Tekrar aynı noktaya geliyor.
İstanbul bu da dünya... diyelim bunu
evet,
mesela.
Evet, İstanbul'un üzerinde ama orada görülmez. Yani ay tekrar eski noktaya geldiği zaman dünyadan görülemez. Asla. Buradan yaklaşık bir 14-16 derece ayrılır. Tekrar harekete devam ediyor. O 14-16 dereceye geldiği zaman, yani yaklaşık bir miktar kaydığı zaman, dünyanın neresinde güneş batıyorsa ve ayın açısı da o mıntıkadan 5 dereceden yukarıysa orada ay görünür. Havada açıksa. Şimdi demek ki ayın eski yerine gelmesi, yani New Moon denilen yerde ay görülmez. Şimdi bazıları New Moon'da ayı başlatıyor. 14-16 derece hareket etti, yine görülmeyebilir. 5 derecenin üstünde olması lazım dünyanın. Çünkü dünya yuvarlak olduğu için 5 derecenin altındaysa siz bakarsınız ay aşağıda kalır. Kalmış. Görülmez. Üçüncüsü de havanın açık olması lazım. Çok aydınlık, şimdiki şehirler gibi, veya çok kirli, veya çok rutubetli, veya bulutlu havalarda da ay görülmez. Peki, ay görülürse ne olur, görülmezse ne olur? Ay görülürse, ayın biridir ertesi günü. O gece sahura kalkılır, ertesi gün oruç tutulur.
Görmeseler de...
Onu anlatacağım şimdi. Hı hı. Gördüklerini düşünüyoruz. Ayı baktılar, gördüler. Ay göründü, tamam. Ay mutlaka akşam görünür. Geceleyin, gündüz ay göremezsiniz. Yeni ayı güneşin battıktan 20 dakika içinde görürsünüz. Mesela güneş battıktan yarım saat sonra gitseniz göremezsiniz ayı. Kaybolur.
O zaman bu bir gözlem aslında.
Evet.
Değil mi? Bu profesyonel. Evet, iş alanı.
Bu çok profesyonel bir iştir.
Çok sorumluluklu bir alan.
Onun için bunu devlet üzerine almış vaktiyle. Osmanlılar zamanında bu işi yapan adamlar var. Rasathaneler var. Rasathane olmayan yerlerde bu işe bakan muvakkitler var. Bunlar bu işin ilmini, fennini biliyorlar. Gözleri güzel görüyor. Şehirler şimdiki gibi değil. Olsa bile sahraya çıkıyorlar.
Evet, onu söyleyecektim. Yani bu şehirden bakmıyorlar herhalde, değil mi?
Mümkünse mesela Sultanahmet zamanında Erciyes ve Keşiş Dağı'ndan. Yani Kayseri'de Erciyes, Keşiş Dağı neresidir? Bursa'nın Uludağ'ına eskiden Keşiş Dağı derlerdi. Kuhi Keşiş. Oradan bakarlardı. Ve şartlar müsaitse görürlerdi. O veya ertesi günü Ramazan'ın biri diye veya bayramsa bayramın biri diye ilan edilirdi. Bu merasimler yapılır, toplar atılır. İşte kadılar hemen hüküm verirler, devlet daireleri hemen her yere emirler gönderir. Bu tabii haberleşmenin kolay olduğu zamanlar için söylüyorum. Daha önce ise herkes bulunduğu şehre
zaten
uyar.
Zaten kullanılan takvimde bu olduğu için insanlar yaklaşmakta olduğunu biliyorlar. Bugün de ise yarın.
Doğru. Şimdi peki insanlar ne zaman gözlemeye çıkıyorlar? İki tane kriterleri var insanların. Birincisi dolunay, yani ayın en parlak hali, ayın 15. gecesidir. Dolunayı gördüyse bir insan ondan sonra 14 gece sayar. 29. gecedir. O gece gözler. Göremedi, artık ertesi gün gözlemez. Zaten 30 olacak ay. Bir daha gözlemesine gerek yok. Veya dolunaya bakmaz, elinde hesap vardır. Hesapta diyordur ki ay şu gün doğacak. Yani şu gün doğacak ve şu gün görülebilecek. Şimdi doğması başkadır, görülmesi ertesi gün. O gün o çıkarlar, gözlerler.
Gördüler.
Her yerde görülmüyor dünyanın. Her hava şartında da görülmüyor.
Ya da şimdi bizim coğrafyamız için konuşuyoruz. Daha kuzeyde, daha güneyde.
Tabii ya, farklı olabilir. Farklı yerde görülüyor. Avustralya'da görülüyor mesela, başka yerde görülmüyor. O zaman ne yapıyorlar? Hiç problem yok ayın görülmemesi. 30'a tamamlıyorlar. Çünkü aylar ya 29'dur ya 30'dur. Hadis-i şerif var. Zaten matematiki olarak da öyle. Çünkü 29,5 gün çektiği için ya ayın görülmesine göre 29 veya 30 olacaktır ayla. 31 olma ihtimali yok. Yani fen olarak yok. Onun için ay görüldü, ne ala. Ertesi gün Ramazan başlar. Görülmedi, Hazreti Peygamber buyuruyor ki ay görülmediği zaman 30'da tamamlayınız. Şimdi biz ayın nereden görüleceğini çok iyi biliyoruz. Eskiden bilinmiyordu. Eskiden belki çok derin matematik alimleri dünyanın neresinden görüleceğini bilir. Şimdi hemen milleti eziklemeyeyim ben. Biz şimdi öyledir ya, biz her şeyi biliyoruz, eskiler bilmiyordu. Belki de biliyorlardı fen alimlerini. Bu neticede fenli bir mesele. Ayın doğacağını hesap etmişler.
Bununla ilgili rasathaneler kurulmuş.
Kitaplar yazmışlar.
Bırakın ayı, diğer gezegenlerin hareketlerini bile detaylı hesaplamışlar.
Evet, şimdi insanlar diyor ki şimdi fen çok ilerledi. Eskiden iyi bilmiyorlardı. Hayır, eskiden çok iyi biliyorlardı. 200, 300, 400 sene öncesine ait zayiçeler var elimizde. ayın hareketleri, güneşin hareketleri, seyyareler yani gezegenler, bunların çapları. Aklınız hayaliniz durur. Neticede bu bir hesap meselesi. Rasat yapıyorsunuz. Yani çıplak gözle rasat bile bir şey ifade eder. Bir de teleskop var, mercek var, biliniyor asırlardır. Bundan yapıyorsunuz. Bir de bu insanlar neticede bunun yıl asırlardan beri gelen bir matematik ilmi var.
Bir de şimdi bu işin biraz daha küçümsenen tarafı oldu sanki. Halbuki bu bir bilim dalı ve Türkler de ama sonraya doğru gelelim Osmanlılar'da çok önem verilen, ödenek ayrılan, padişahın, yöneticilerin himaye ettiği kişilerden oluşan bir grup.
Doğru. Zamanı bilmek çok mühimdir biliyorsunuz. İnsanın ibadetleri zamanladır. İnsanın ömrü bile zamanla ölçülüyor. Devletin işleri zamanladır. Vergisi, algısı hepsi zamanladır. Zamanın bilinmesi o kadar mühim ki. Astronomi denen ilim zamanı bilmek için var. Bir din aliminin astronomi bilmek mecburiyeti var din bildiği kadar. Bilemezse dini bilgiyle bilemez.
İbadeti ona göre yaptıracak değil mi?
Bir de astronomi yeni ortaya çıkmadı. Yüzyıllık bir bilim değil. Sanayi inkılabında anlaşılmış değil. İngilizler bulmuş değil. Binlerce yıldır bilinen, ta Mezopotamyalıların bildiğini, bu aylar onların bulduğunu, burçlar onların bulduğunu hesapladıklarını biliyoruz. Şimdi tutup da onlar bilmiyordu. Biz biliyoruz. Her şey yeni. Onlar göre diyemeyiz. Bu ukalalık olur biraz. Veya bir cahillik olur. Şimdi ay görüldüyse ne ala? Görülmediyse tekmili selasin. Şaban ayı yani bir önceki ay 30'da tamamlanıyor. Ertesi gün bir daha ay gözetlenmiyor ve ertesi gün Ramazan oluyor. Dolayısıyla Ramazan'ın bir beldede 29 veya 30 olması mümkün. Hatta bir beldede 29, bir beldede 30 olması mümkün. Bir beldede ay görülebilir. Ona 100-150 kilometre ileride görülmeyebilir.
Bu kişisel değil ama.
Değil değil. Hayır, şahısla alakalı değil. Şahısların görüp görmeme kabiliyeti var ama bu iş evet herkes dinini kendinden mesul ama devlet bu işi ciddiye alıyor.
Mesela şunu diyebiliyor musunuz? Ben bir yere çıktım.
Evet.
Ben orada gördüm.
Ha ben başlarım. Başkalarını bağlamaz.
Bu kişisel olabilir evet, yani. O zaman ben bayramı da aynen bu gözleme
öyle
göre kişisel aynen yapabilir
öyle
miyim?
Aynen öyle. Fakat Peygamber Efendimiz bunu men etmiş. Birisi peygamberimize bahsetmiş. Buyurmuş ki peygamberimiz başkalarının oruç, herkesin oruç tuttuğu gün oruç tut. Herkesin bayram ettiği gün bayram et. Yani evet.
Burada bir birlik yakalanıyor.
Evet birlik yap. Bu fitneye sebebiyet verir. O insan kötülenir, yalnız kalır, cemiyetin düzeni bozulur ki oluyoruz, günümüzde bile oluyor hesap bu kadar kuvvetliyken. Onun için mübarek günlerde rüyet yani görmek esastır. Çünkü Hazreti Peygamber hilali görünüz, oruç tutunuz, hilali görünüz, oruç bozunuz yani bayram ediniz buyurmuş. Fakat bazı alimler diyorlar ki hesapla da Ramazan başlar ve bayram başlar. Yalnız bunun şartı şudur, hesaptan kasıt ayın o beldede görülebilir olduğu tarihte de başlatabilirsiniz. Çünkü maksat ayın görülebilir olması. Görülse de görülmese de ay orada görülebilirse ay başlamıştır diyen alimler de var ki bugün bütün dünya aslında Ramazan'ı ve bayramı böyle yapıyor. Biz gördük mördük deseler bir hikaye. Mesela gördük diye ilan ediyor bazı hükümetler. Halbuki görülmek ihtimali yok. Çünkü hesap ortada. Yani çünkü ay doğmadan önce görülmez. Doğmadan iki gün sonra da görülebilir. Bir gün sonra da ama doğmadan önce görülmesi mümkün değil. Biz doğmadan önce gördük diyorlar. Ben Suudi Arabistan'da kaldığım zaman böyle hilali gözetleme komitesi var orada. Reisi iki gözü ama bir zat idi. Yani işin ciddiyetini anlatmak için söylüyor. Oradan birisiyle konuştum. Kibar bir adam, fakültede hoca. Dedim ki bakın dedim siz dedim bazı günler Ramazan'ı ilan ediyorsunuz. Ben hesaba bakıyorum. Ben bu işi mütehassıs değilim ama çok anlıyorum. Ay eski yerine muhakkak gelmiş fakat ayrılmamış oradan. Yani görülebilir hale gelmemiş. Orada görülmesi mümkün değil bu fen kaidesidir. Evet denizciler bunu aramıyorlar ayın görülmesini. Eski yerine gelince biz dedi ha biz denizci almanaklarına bakıyoruz dedi. Ama dedim denizciler için ayın görülebilir olması mühim değil. Denizciler hesabı biliyorsunuz şaşmaz bir takvim olduğu için onlar ay eski yerine geldi mi yeni ayı başlatıyorlar. Onlar için dolunay falan mühim denizciler için. Ama dedim dinde böyle değil görülebilir olması lazım. Verdiği cevap. Yetekabbelallahu minel muhlisin. Allah iyi niyetlilerden kabul eder. Şimdi bu mübalatadır, demagojidir. Evet doğru.
Allah arkasına sığınarak da çok şey
Allah yapar. Herkes, Allah tabii ki ihlaslı ameli kabul eder ama doğru yaparsanız kabul eder. Yani doğru bir şekilde yaparsanız Allah ve bunu Allah rızası için yaparsanız.
Yasak
kabul
olan günde oruçlu kalma durumunuz
tabii
var.
Tabii bir de o var. Ha ben o zaman anladım ki bu iş lakayt bir iş. Yani ciddiye alınan bir iş değil. Yani Suudi Arabistan her zaman yani din dünyasının, İslam dünyasının lideri olma hevesindedir. Ve oradaki ulema çok derinlemesine ulema değildir. Bir de tabii mezhep farkı var. Yani Vehhabiye mezhebi olduğu için onlar devamlı kendilerini ön planda tutmaya çalışırlar. Bu mesele oluyor. Ama bunu bilenler için böyle bir mesele yoktur. Hı hı. Dediğim gibi hilalin görülmesi her memlekette farklı olabilir. Afganistan'da hilal görülür, oruç tutarlar ki mümkündür, bizden çünkü daha doğudadır. Biz göremeyebiliriz. Biz 30 gün yaparız. Bunun birlikte beraberlikle bir alakası yok. Dinin emirlerine uymakla alakası vardır. Ramazan orucu tutmak da, bayram yapmak da Allah'ın emrine uymak içindir.
Şimdi önemli bir şey var. Ramazan, hilali gördük, Ramazan ilan edilecek.
Galata Kulesi'nde görülüyor. Daha sonra Bayezid Kulesi bunun yerine geçmiş. Osmanlılar'da bir de böyle biçim resmi kısmı var. Orada bu işe bakan insanlar var. Onlar gördükleri zaman ilan ediyorlar. Görmedikleri zaman ertesi gün ilan ediliyor. Her şey resmi kayda bağlanmış. Hiç kimsenin itirazı yok.
Şimdi Ramazan teravihle başlıyor aslında. Evet. Dolayısıyla hani onu gözlemlemekle teravihe gitmen arasındaki süre kısa.
Çok kısa. Çünkü akşam güneş batınca siz hilali gözetliyorsunuz. Aa, hilali gördük. Ertesi gün Ramazan. O yatsıda teravih kılacaksınız. Evet. O gece sahura kalkacaksınız. Evet. Yani bu aslında seri bir iş.
Evet, haberleşmek evet. için insanlara çok ciddi bilgiyi ve seri bir iş. Için,
evet. Evet. Osmanlılar'da son zamanlarda telgraf gelince demişler ki biz hilali gördük ve yarın Ramazan'dır. Bütün Osmanlı ülkesine bu da mümkündür. Hı. Bir yerde hilal görülürse ve resmen ilan edilirse, bu herhangi bir şekilde başka bir yerde duyulursa orada da ona uymak icap eder. Görülmemişse eğer orada.
Yani bu Osmanlı ülkesi dediğiniz, evet. coğrafyası dediğiniz yer o kadar geniş.
Tabii
ki.
Tabii geniş, evet.
Diyelim ki Kayseri'de gördüler, bu İstanbul'u da bağlıyor mu?
İstanbul'u bağlar ama mesela Yemen'i bağlamıyor. Yani Yemen'i belki bağlayabilir aynı yakın meridyenlerde ama mesela aralarında çok mesafe olan yerlerde.
Balkanları bağlar mı?
Gün geçerse, yani hilal görülmüş bizde ama öte tarafta öğlen olmuş, öğleni geçmiş. Ondan sonra artık orayı bağlamaz. Hı hı. Onlar kendilerine göre amel ederler. Onun için doğu da umumiyetle erken olabilir. Mesela doğudakiler der ki biz hilali gördük. Hilali gördünüz ama bizde daha ertesi gün olmadı. Hmm. O zaman bizi bağlamaz.
Bekleyeceğiz o zaman.
Evet. Ama mesela imsaktan önce bize haber geldi. Diyelim ki doğuda hilal görüldü akşamleyin. Ve bizde daha o zaman onlar da akşamken bizde öğlendir. Onlar da sahur vaktiyken bizde akşamdır. Bize haber geldi ki burada görüldü. Biz de başlarız. Evet. Ama sahuru geçtikten sonra haber gelirse bize, o zaman o gün oruç olamayız. Bize haber sahurdan sonra geldi.
Evet, bir de tabii ondan önce de belki teravih açısından bakıldı. Burada şimdi nasıl duyurulduğunu konuşalım. Geleneklerinden de bahsedelim biraz. Bugünü böyle biraz daha Ramazan'ı karşılamaya ayırmış gibi olduk ama aslında Ramazan'ın hayatımıza kattıklarını da konuşmak istiyoruz.
Tabii. Şimdi Osmanlılar'da Ramazan'ın ilanı da enteresan bir şekilde oluyor. Köşklü denilen bu Galata Kulesi'ne veya daha sonra Serasker Kulesi denilen Bayezid Kulesi'ni gözleyenler ileri gördülerse mahkemeye gidiyorlar ve mahkemede suni bir dava yapıyorlar. Diyorlar ki efendim ben bu arkadaşıma tesbih satmıştım. Ay başında işte 10 kuruşa ödeyecekti. Bugün ayın 1'i, ödemiyor. O da diyor ki daha ay gelmedi. O da diyor ki geldi diyor. Kadı efendi nereden biliyorsun geldiğini diyor. İki tane hilali gören kişi geliyor. Efendim biz şimdi hilali gördük. Ramazan ayı başladı diyor. Kadı efendi o zaman 10 kuruşa öde diyor. Bu bir suni dava. Bu da cari dava derler. Bu hukukta bazen bazı şeylerin ispatı için yapılır. Osmanlılar'da da böyle yapılıyor. Ondan sonra hemen...
Buna ihtiyaç duyuluyor ihtiyaç demek.
Çünkü her şeyin kitabi olması lazım. Efsaneye dayanmaması lazım. İstanbul Kadısı hükmü veriyor. Derhal Bab-ı Aliye yani hükümete bildiriyor. Hükümet derhal toplar atarak, fişekler atarak, telgraflar çekerek Ramazan ayının başladığını ilan ediyor. Ve o gece teravih kılınıyor. Zaten insanlar tetiktedir. Yani Şaban'ın 29. gecesi insanlar... Acaba Ramazan mı değil mi diye tetikteydi eskiden insanlar. Yani bunu merak ederlerdi. Yoksa Ramazanmış demezdi kimse. Yani Şaban 29'u bilinen bir şey. Çünkü takvim ona göre zaten.
Evet zaten kullanılan takvim.
Takvim ona göre. Adam diyor ki 28 Şaban geldi. 29. Yarın bakalım ne olacak diyor. Herkes zaten merakla bekliyor. Ve böylece Ramazan ayı toplar atılarak ilan ediliyor. Ramazan ayının öncesinde zaten Ramazan ayına bir takım hazırlıklar yapılmış. Ramazan ayında insanların işleri hafifletiliyor. Mektepler tatil ediliyor. Çok zaruri olmayan işler evden yürütülüyor. Neden? Çünkü Ramazan ayı diğer aylardan farklı bir ay dedik. Kendine mahsus ibadetleri var. Cenab-ı Hakk'ın çok kıymet verdiği bir aydır ve kullarından kıymet verilmesini istediği bir aydır. Çünkü bu ayda oruç tutulur. Oruç İslam'ın 5 şartından biridir ve İslamiyet'in en mühim ibadetlerinden bir tanesidir. 30 gün boyunca, yani daha doğrusu bu ay boyunca insanlar yemeden, içmeden ve karı koca münasebetinden sakınacaklar. Sadece bundan değil elbette ki, bütün günahları işlemekten daha çok sakınacaklar. Daha çok hayır hasenat yapmaya dikkat edecekler. Bir kere bu ayın en mühim hususiyeti insanların manevi dünyasında açmış olduğu bambaşka bir penceredir. Ve insanlar oruçludur. Bu Allah'ın ayıdır. Oruç öyle kıymetli bir ibadettir ki bir insanın namaz kıldığını, zekat verdiğini, hacca gittiğini herkes görebilir. Ama bu öyle bir ibadettir. Bunu kimse bilmez. Yani oruçlu olduğunu kendi söylemediği müddetçe yalan da söyleyebilir. Oruç, hiç kimse bilmez.
Tam Allah'la kul arasında dediğiniz
ibadet. Onun için sevabını ancak ben veririm buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir hadisi kutsiye geçiyor. Onun için Ramazan ayının en mühim hususiyeti bu. Şimdi oruç tutmak insanın imsaktan güneş batışını, yani güneşin doğuşundan güneşe bak. Güneşin doğuşu diye yanlış anlaşılmasın. Güneşin ilk ışıkları fecir, imsak, sahur vaktinden, ki sabah vakti başlıyor artık, güneşin batışına kadar. Yani gün boyu, gündüz boyu insanın yeme içme ve karı koca münasebetinden uzak durması demek. Buna biz oruç diyoruz. Su içmeyecek, yemek yemeyecek vesaire. Bu kolay bir şey değil. Yani kısa günlerde belki kolay. Serin havada belki kolay. Sıcaklı uzun günlerde zor. Onun için Ramazan farklı zamanlarda geliyor ki insan her türlüsünü denesin.
Hayat hatta, gibi değil mi?
Evet, hayat gibi. Aynen insanın hayatı gibi. Bu onun bir sembolüdür zaten. İkincisi, oruç tutarak insan aç kişilerin. Bu aç kişiler fakirlikten dolayı aç olabilir. Fakir değildir ama kıtlıktan, yolların kesilmesinden, zahire bulamamaktan dolayı aç olabilirler. Çok var böyle insanlar.
Ya da dönemler var.
Evet, böyle zamanlar var. Üçüncüsü, bu insan hastadır. Canı istiyordur ama yiyemiyordur. Böyle insanlar çok. Bugün de çok. Yani mümkün değil, sağlığı müsaade etmiyor. Bunların halini anlamaya yarıyor. Din içtimai bir müessesedir. Empati istiyor. Yani ben yaşarım istediğim gibi. Bana verilen nimetlerle, güçle, kudretle hayatımı tamamlarım. Milletten bana ne?
Sana yeme demiyor ama paylaş diyor.
Paylaş diyor. Önce başkalarının halini anlayacaksın. Ha diyeceksin ki açlık, susuzluk kötü bir şey. Onun tabii neticesi olarak bu gibi insanlara yardım etmek. Bu gibi insanları desteklemek. Dolayısıyla her hususta ya ben böyleyim ama başkaları neler çekiyor demek. Ve orucun en mühim hususiyeti, hatta hepsinden daha mühim hususiyeti, Allah bana şu saatler arasında aç kalmayı emretti. Ben bu emre uyarak yapıyorum. Çünkü bu iş bir kulluk işidir. İnsanlar Allah'la pazarlıkta, ticarette değiller. Allah bir şey emrederse kullar boyun eğer yaparlar. Bunu gösteriyor. İnsanların aç kalmasıyla veya namaz kılmasıyla veya zekat vermesi veya ruh veya hacca gitmesiyle Allah'ın Allah'lığı, büyüklüğü büyümez. Ona bir katkıda bulunmaz. Ama insanlara ve cemiyete çok faydası vardır. İşte oruç bunu temin eden, her ibadet gibi bunu temin eden en mühim ibadetlerden bir tanesi. Ramazan ayı onun için ehemmiyet taşıyor.
Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Hayır. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ramazan'ı karşıladık. Bugün ilk günü. İlk teravih kılındı. Tabii teravih başlı başına konuşulması gereken bir konu. Çünkü eskiden gece insanların sokağa çıkmadığı saatlerde aslında teravih ve sonrası İstanbul sokaklarının mevsimine göre daha uzun süreli olmak üzere aydınlık olduğu, kalabalık olduğu, eğlenceli olduğu zamanlar. Sadece İstanbul değil, belki köylerde bile tabii. Ramazan için, bayram için özel eğlenceler yapılıyor.
Doğru, Ramazan ayının bir hususiyeti de bu. Farklı ibadetler var. Bu ibadetlerden bir tanesi oruçtu. Yani oruç zaten bu işin kalbidir. İnsan gün boyu aç kalıyor. Ondan sonra bir iftar sofrası donatıyor. İftar sofrasında herkes imkanı olduğu kadar bir şeyler koyuyor ve başında topun atılmasını, yani akşamın olmasını bekliyor. Bu yüksek bir teslimiyettir. İmkanı olsa elini uzatır. Hatta hadiste geçiyor. Yani kullarım ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Niye el uzatmıyorlar? Senden korkuyor. Ben de onları affettim işte. O an Rabbine kulun en yakın olduğu, en heyecanlı andır. Önünde her şey olduğu halde yememek. Allah'ın insanları yaratma gayesi de budur. Kul böyle yaparsa bunun gayesini anlamış. Yani Rabbini tanımış olur. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in en mühim ibadeti oruç. Ama oruçtan sonra bir teravih var. Teravih farz olan bir ibadet değil. Yani mutlaka yapılması gereken, yapılmazsa günahkar olacak bir ibadet değil. Oruç herkes için farzdır. Kimler için farz değildir? Çocuklara, delilere farz değildir. Oruç tutamayacak kadar yaşlı hastalara farz değildir. Şuur yerinde olduğu için oruç tutamayacak kadar yaşlılar fidye verirler karşılığında. Yani bir fakiri doyururlar. Yani 30 günse 30 fakiri sabahla akşamla doyururlar ve onun karşılığında para verirler. Onun dışında hastalar, emzikli kadınlar veya seferde olanlar oruç tutmayabilirler ama işleri bitince, özürleri bitince kaza ederler. Yani oruç bu kadar mühim. Ama çocuklar oruç tutabilir tabii. Farz değil ama tutarlar, sevabını alırlar. Hatta eskiden çocuklara oruç tuttururlar, satın alırlardı teşvik etmek için.
Yarım günle başlayıp.
Hatta bazı çocuklar dayanamazlardı, yarım gün tutarlardı. Ona tekne orucu derlerdi. Tekniye orucu, yarım oruç, oruç demektir. Satın alırlardı. Bu bir teşviktir. Çocukları böyle dini ritüellere teşvik etmek için mükafat vermek lazım. Mükafat marifte, en muazzam terbiye usulüdür. Cezanından daha fazla terbiye usulüdür. Her ne hususta olursa olsun insanlara mükafat verirseniz, bu işçi olabilir, memur olabilir, hanımınız, kocanız ne olursa olsun, mükafat mutlaka ve mutlaka çok tesirli bir neticedir. Çocuklara da bilhassa dini mevzularda, namaz kılarsan sana şunu alacağım, oruç tutarsan şunu yapacağım diye. Bu çok iyidir. Şimdi bazıları hayır, o para için yapmıyor onu. O çocuktur yani. Çocuk yapar, buna alışır. Buna yani bu işin iyi
biz
bir şey olduğunu.
Biz alışana kadar teşvik ediyoruz. Sonra zaten
yani sonra zaten o anlar. Kendisi. Bayramlarda hediye vermek niçindir? Çocuklar bayramı sevsin diye. Yani bayram hediye zamanı değildir. Çocuklar bayramı severler. Bana bayramda hediye verirlerdi derler ve o bayram onların hafızalarında.
Evet, o bayramlar kalıyor.
Yer eder. O mühimdir. Zaten Hazreti Peygamber hediyeleşiniz, sevişiniz buyurmuşlar. Yani birbirinize hediye verirseniz birbirinizi seversiniz. Çünkü insanın cibilliyetinde vardır. El insan ubeydül ihsan. İnsan ihsan edeni sever. Onun için Cenab-ı Peygamber buyurmuş ki ya Rabbi kötü insanlardan bana iyilik nasip etme. Ta ki gönlüm onlara meyletmesin. Onları sevmeyeyim. Kötü insan sevilmez. Herkese kötülük yapan bir insan. O iyilik yaparsa ister istemez seversiniz.
Yanaşırsınız.
Evet, bu enteresan bir hadisedir. Teravih namazı farz değil. Ama farz değil ama oruç tutan hemen herkes teravih namazı kılarlar. Teravih namazı zahmetli bir ibadettir. 20 rekat namazdır yatsıdan ayrı. Yatsı zaten 13 rekat. Bir de ona ilave 20 rekat. Her baba yiğitin hacı değildir. Hele oruçtan çıkmış, oruç dehavetiyle bunu yapmak kolay değildir. Fakat insanların imanına, imanının kuvvetine bakınız ki gün bu oruç tutan ve yan gelip yatmıyor oruç tutanlar. Çalışıyorlar.
Tabii.
Hem de ne zor şartlarda. Ondan sonra iftarını ediyor, ne bulduysa. Ondan sonra teravihinde kılıyor Rabbini memnun etmek için. Teravih namazı Hazreti Peygamber zamanından beri mevcut olan bir ibadettir. Müferit de kılınabilir, cemaatle de kılınabilir. Müferit kılmak zor olduğu için insanlar cemaatle kılarlar. Hatta kadınlar bile normalde camiye gitmeleri adet olmadığı halde teravide daha kolay kılabilmek için camiye gider. Kadınlar mahfilinde namazlarını kılarlar. 20 rekattır. Aralarında dinlenmeler olduğu için terviha rahatlama, dinlenme demektir. Teravih dinlenmeler demektir. Şimdi bir an evvel kılınıp bir vazifeş gibi bitiriliyor ama eskiden aralarda
hatta
mola verilir.
Hatta uzatanlar da var değil mi? Neredeyse evet. Gece boyu devam eden
tabii,
teravihler var.
Şöyle arada bilhassa uzun gecelerde arada mola verip ilahiler söyleyip hatta çıkıp karşıdaki çayhaneden bir bardak çay içip
bunlar
kahve içip gelen ve namaza devam edenler de olurmuş eskiden. Teravih namazı camilerde kılınır ama böyle zenginler eskiden konaklarında iftar verirlerdi. Herkese, yalnız bunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi iftar davetleri ve ziyafetler belli kişileredir. Ve dolayısıyla servetin insanlar arasında dolaşmasına faydalı değildir. Halbuki Osmanlı cemiyetinde zenginler fakirlerle aynı mahallede oturduğu gibi, zaten aynı camiye giderek birbirinden haberdar olduğu gibi, kadınlar da birbirleriyle görüştüğü gibi fakir zengin, Ramazanlarda da zenginler konaklarını açarlar. Zengin fakir herkese...
Bu konak açmaktan kastınız hani yazın bahçesine kurmak kısmını anlıyorum ama kışın da
avlusuna. Şöyle konakların girişi var büyük taşlık sofa. Oraya sofra kuruluyor büyük sofralar. Bir yer, birkaç
kapalı
sofra.
Evin içi ama yani.
Evet, evin içi. İnsanlar mutlaka biliyorlar ki bu konakta iftar vardır. Ya duyuluyor ya zaten biliyorlar. Zaten önünde şeyler var. Ağalar var. Onlar buyurun efendiler, buyurun efendiler diyor. Yoldan geçenler tabii bir yere gitmiyorsa bir şeysi yoksa şimdiki iftar çadırları gibi. Bu sadece fakir insanlar değil. O anda iftar, evi, İstanbul'u evet. Düşünün. Hı. Evine yetişemez. İşinden çıkmıştır. Bir yerden çıkmıştır. Vapur saatledir.
Evet,
tren saatledir. Tabii ele kış zamanında bu mümkün değil. Lodos'ta mümkün değil. Ne yapsın? Bir yerden bir yere gidecektir akşam. İftarı nerede edecek? O zaman şimdiki gibi lokantalar yok. Lokantalar olsa da 3-4 çeşit lokanta var. Onlar da esnaf lokantalarıdır.
Daha o da çok kapanır değil mi?
Öğlen çalışır. Ramazan'da zaten bunlar çalışmaz. İftarda hiç kimse lokanta açmaz. Çünkü herkes evindedir. Ramazan ayı sıkın. Onun için konaklara girerler. Kapıdan içeri girerler. Yazsa bahçelerde masalar kurulmuştur. Diğer sofraları sonra tanzimattan sonra yavaş yavaş masalar. Kışsa bahçede yenmeyeceği için konağın içine girer. Eski konaklar şimdi villalara bakıyorsunuz apartman gibi. Eskiden konakların girişi büyük bir avlu. Taşlık derler ona. Oradan merdivenle üst kata çıkılır. Alt katta fazla oda olmaz. Selamlık dairesi olur.
Bu
aynı zamanda
ve selamlığı ayırır, evet, bir yerdir.
Büyük bir taşlık. Hatta oradan karşıda bahçeye çıkılır. Oraya sofralar kurulur. Gelen girer. Yer, içer. Hatta hediyesini alır. Çok zaman ve gider. Şimdi bunlara ne yemek ikram edilir? Hı. Yukarıda has misafirlere ne ikram ediliyorsa bunlara da ikram edilir.
Aynısı mı?
Aynı yemek ikram edilir. Yoksa bu hoş bir şey değildir. Yani gelen misafirlere çok hatırlı misafirler tabii ki müstesnadır. Ama normalde ben bir davet vereceğim. Benim arkadaşlarım 10 kişi yukarıda biz kebaplar yiyeceğiz. Aşağıdakilere bulgur pilavı ikram edeceğiz. Konakların adeti böyle değil. Hmm. Yalnız diş kirası verilmeyebiliyor.
Hmm.
Yani diş kirası diye bir adet var eskiden. İftara çağrılan herkese, bilhassa zenginler, zengin olmayanlar bile diş kirası, bakın ismi bile, sizin benim evime gelmeniz, alışmadığınız bir vasatta, mevruf olmadığınız bir vasatta, memnun olmadığınız, ünsiyet etmediğiniz yemekleri yemeniz sizin bana bir lütfunuzdur. Benim sevap kazanmam için siz bu zahmete girdiniz. Ben bunun karşılığı size hediye vermek haddim değil. Nerede? Sizin gibine ben nasıl hediye verebilirim? Dişinizi kiralamış oldum. Bu diş kirasının mukabilidir diye bir hediye verirler.
Ya bu dişinizin kovuğu bile yani neredeyse.
Tabii bu diş kirasından diş kirasına şey var. Yani bakıyorsun bir paşa efendinin iftarına gitmiş, bir mendil var, kendine 5 tane altın bağlı. Bir altın bağlı, bir mecidiye bağlı. Yani o, hatta birisi anlatıyor hatıralarında, saraya iftara gittim diyor. Oradan diyor aldığım diş kirasıyla bütün evin içini donattım diyor. İşte şunu aldım, bunu aldım diyor o zaman.
Bununla ilgili şimdi sadece tabii iftar gibi değil bu. Bu evlerde aynı zamanda teravih kılınıyor bu evlerde. Evet. Aynı zamanda sonrasında Kur'an-ı Kerim okunuyor. Okunuyor.
Hatta sahura kadar kalanlar oluyor.
Ve okumaya gelen de çok ünlü isimler oluyor. Onlara da özel diş kiraları veriliyor. Evet. Hatta sizin anlattığınız bir hikaye vardı. Böyle kapıdan çıkarken hediyesini vermemişler de istemiş müezzin hediyesini böyle latif bir şekilde... Orada da verilen hediyenin ne kadar büyük olduğunu, efendim ben latife yaptım demesine rağmen yine de
hediyesini alıyor.
Hanımefendi yukarıdan kendi takılarından koyup bir koymuş. Mendile vermiş.
Hüsrev Paşa'nın öyle bir şeysi oluyor. Hüsrev Paşa birini alıkoyuyor yanında iftarda yaşlıyken. Şimdi gidecek. Sıradan birisi yani öyle hani arkadaşı falan değil. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Evladım diyor, tedariksizim diyor. Bir fincan veriyor. Zarflı bir fincan. Estağfurullah efendim diyor. Tabii verilen hediyeyi almak, hele büyükten küçüğe verilen hediyeyi almamak çok büyük üstahlıktır eskiden. Önce bir naz edersiniz. Emsaller hediyelerini reddedebilirler. Aşağıdan gelen hediyeyi reddetmek daha münasiptir. Çünkü aşağıdan gelen hediye umumiyetle
şartları zorlayarak
veya bir şey için yani gönül bağlamak için verilmiş olabilir. Yani bir minnet duygusuyla verilmiş olabilir. Onu almamak. Mümkün mertebe reddetmek iyidir. Ama onu da reddetmek bir müddet sonra sen fakirsin onun için almıyorum geleceği o da kabul edilir. Ama büyükten gelen hediyeyi reddetmek küstahlık kabul edilir. Sen kimsin kabul etmiyorsun? Bir de hediye kabul etmemek eskiden ve daha vahimi yemeğini yememek eskiden düşmanlık alametiydi.
Bu her toplumda böyle.
Her cemiyette var evet. Ya bir adam birini yemeğini yemiyorsa ona düşmanlığı var demektir. Bu böyledir. Onun için karnının tok bile olsa ikram reddedilmez. Mutlaka bir miktar yenir, teşekkür edilir. Şimdi o zat diyor ki ben o fincanı aldım diyor. Gel zaman gel zaman paraya ihtiyacım oldu. Şunu satayım da ihtiyacıma harcayayım dedim. Öyle bir para verdiler ki diyor Bedesten'de. Aksaray'da küçük bir ev aldım ondan.
Tedariksiz
hali bu. Hüsrev Paşa çok zengin bir adamdı. O zaman sadrazamlık yaptı. Çok zengin bir adam. Bu da aslında güzel bir adet. Sosyal tesanüt, dayanışmadır. Yani diş kirası bahanesiyle insana hediye veriyorsunuz.
Bir
yemek yediriyorsunuz.
Bir verebilmek, ona destek olabilmek için bir dediğiniz gibi bahane, bir fırsata çevirmişler.
Tabii. İşte bu bayramlar falan da, yaş günleri falan da aslında öyle. Dediğiniz gibi Ramazan-ı Şerif'in bir hususiyeti de tabii bu teravihlerde ayrı bir folklördür. Hızlı kıldıran imamlar, yavaş kıldıran imamlar, hatta bu ziyafet davetleri verenler camiye gitmek zor olduğu için hoca getirir, tutarlar. Konağın selamlığında büyük halılar serili diyere veya seccadelerse orada namazı kıldırırlar. Tabii şahsın itibarına ve parasına, zenginliğine göre, şöhretine göre, gücüne göre.
Burada para karşılığında mı okur bu
hayır,
insanlar?
Hayır, şöyle. Hiç para konuşulmaz ama bilir ki yani filanca paşaya gittiği zaman elbette ki memnun edilecektir. Herkes bunu bilir. Parayla ibadette pazarlık yapmak uygun değildir. Evet. İmamlıkta uygundur. Çünkü imam namazın karşılığında yapmıyor. Orada hazır bulunmanın karşılığında maaş alıyor. Ama Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak, bunun karşılığında para almak Kur'an-ı Kerim bu uygun değil. Ama yaptıktan sonra ona münasip bir hediyenin verilmesi bizim kültürümüze bak. Bu da vesile. Herkes bunu biliyor. Çünkü hiç kimse adet olmuş artık bu. Hiç kimse boş çevirmiyor. Getirirler, namaz kılınır. Namazdan sonra sohbetler olur. Yine kahveler, çubuklar içilir. İşin bu yönü var. Hızlı imamlar, ağır imamlar, hatimle kıldılar. O tabii çok uzun, çok
hatimle
uzun sürer.
Hatimle kıldıranlar şimdi de yine konuşuluyor.
Konuşuluyor. Onlar şimdi artık tayin ediliyor. Şu cami, bu cami diye isteyenler oraya gidiyor. Kolay bir şey değil. Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür. 30 gün var. Her gün bir cüz okunuyor. Tabii bu devam ederseniz Kur'an-ı Kerim'i Ramazan dinlemiş boyunca. Oluyorsunuz Ramazan boyunca. Bir hatimdir bu. Muntazaman devam ettiyseniz, ama her baba yiğidin yapacağı bir şey değildir. Her işi gücü olanların, gençlerin yemekten çıkmış kolay bir şey değil. Onun için bunlar ilan edilir önceden. Kendine güvenen dindar, mütedeyyin kişiler bunu tercih ederler. Ama hemen herkes teravih kılar. Çocuklar bile teravihi severek kılarlar. Şimdi bir Ramazan-ı Şerif ritüeli de mukabeledir. Kur'an-ı Kerim her zaman okunur. Ama Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim indiği için Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'e ayrı bir itibar vardır. Herkes mukabeleye gider. Mukabele ne demek? Cenab-ı Peygamber ve vahiy Cebrail Aleyhisselam getiriyordu. Her sene o zamana kadar gelmiş olan vahiy Cenab-ı Peygamber'le okuyorlardı. Cebrail Aleyhisselam okuyor, Peygamber Aleyhisselam tekrar ediyor. Bu böyle devam etti. Vefatına kadar vefat ettiğinde iki kere geldi. Şimdi bu sünnete binaen anlamlı hafızlar açarlar Kur'an-ı Kerim'i sırayla. Baştan sona okumaya Kur'an-ı Kerim'i hatim derler ve çok sevaplıdır. Okumaya başlar. Her gün bir cüz okur. 20 sayfadır okur. Karşısındaki insanlar da rahlelerde veya ellerinde Kur'an-ı Kerim'i açarak bunu takip ederler. Okuma bilmeyenler dinlerler. Okuma bilenler takip ederler. Ne tekrar ederler bunu. Yani sadece gözleri takip etmezler, tekrar ederler. Aksi takdirde sadece dinleme sevabı alırlar. Okuma sevabı da almak istiyorsa okurlar. Ve böylece 30 gün bitince bu mukabele hatim duası yapılır. İnsanlar ölülerine bağışlarlar. Şimdi başka zamanda Kur'an okunur. Başka zamanda Kur'an-ı Kerim okumaya mani yok. Hatta dindar ve disiplinli insanlar her gün bir miktar Kur'an-ı Kerim okumadan çıkmazlar. Ama gerek kadınlar ev işinden, gerek çocuklar çocukluklarından, büyükler işlerinden dolayı her gün Kur'an-ı Kerim okuyamayabilirler ve hatim sevabından mahrum kalabilirler. Ramazan ayı işte bu mukabele ananesiyle bunu da yerine getiriyor. İnsanlar Ramazan-ı Şerif'te, en azından Ramazan-ı Şerif'te bir kere muntazam hatim etme imkanı buluyorlar.
Peki gelelim iftar sofralarına ve iftar sofralarının müdavimlerine. Tıpkı iftar sonrasında konuşamadık gerçi ama işte yapılan eğlenceler gibi, o eğlencelerdeki meşhur isimler gibi iftara davet edilen meşhur isimler de var. Çünkü onlar hakikaten o sofraların hakkını veren isimler.
Evet, Ramazan-ı Şerif'in gündüzü başka, iftar yakını başka, iftar sonrası başka. İftar yakını insanların oruç mahmurluğu var, hele tiryaki ise kafası dumanlı. Onlar pazarda gezerler, Ramazan sergileri açılır, biraz da Bayezid Camii gibi yerlerde. Bugünkü bu kaçak eşya veya sosyete pazarı gibi bir pazardır. Her şey bulunur. Yani kitaptan ağızlığa kadar her şey bulunur. Geçirirler. Orada vakit geçirirler, alışveriş yaparlar. Bu dezgahtarlar umumiyetle Türkistanlı veya Acem denilen Azeri satıcılardır. Bayezid sergisi çok meşhurdur. Her şehirde, şehrine bağdığına göre vardır. Vakit geçer, böylece iftar olur. İnsanlar o iftar öncesinin en sıkıntılı zamanı kimseye çatmadan, kimseyle kavga etmeden
bir de böyle bir tarafı var.
Evet, geçirirler. Ondan sonra pidesini alır, evine gider adam. Pide malumunuz Ramazan-ı Şerif'in ayrı bir şeysidir. Ramazan-ı Şerif'te yenen yiyeceklerden biri pidedir, biri güllaçtır. Evet. Başka zaman çok pişmeyen bu tatlı Ramazan-ı Şerif'te pişer. Başka zaman yenmeyen bir pide. Başka zamanda da pideye benzeyen ekmekler var ama Ramazan pidesi ayrı bir keyfiyettir. Evet. Ve mutlaka belli fırınların da şöhreti vardır. İnsanlar iftardan önce icabında kuyruğa girerek, icabında adamını göndererek oradan pide alırlar. İftar sofralarında insanlar güçlerine göre, imkanlarına göre sofrayı donatmak isterler. Bu aynı zamanda hem oruç tutmanın hem de Ramazan-ı Şerif'in şerefidir. Hazreti Peygamber zamanında da bir hurmayla, bir suyla iftar ettiği de olmuş. Sevik çorbasıyla, un çorbasıyla iftar ettiği de olmuş. Kuzu kebabıyla iftar ettiği de olmuş. İftara gitmiş, iftara davet etmiş. Hatta sahura davet ettiği veya sahura davete gittiği kişiler de olmuş. Bu adete binaen İslam dünyasında bilhassa iftara, sahura nadirdir. Sahura, iftara gelip de evi uzak olan veya dönemeyenler kalırlar. Ertesi gün giderler. Ya işe giderler ya evlerine giderler. Sahura da kalırlar. Sahura da zaten bir şey yapmaya gerek yok. İftardan kalanlar zaten sahuru abad eder. İftar sofraları, işte bizim malumunuz Türk mutfağı dünyanın en önde gelen mutfaklarından biri. Hatta bana sorarsanız birincisidir. Bu mutfağın en nadide misalleri olur. Bu sofralarda insanlar yalnız başına yemek yemekten hazer ederler. Mümkün mertebe davetli toplarlar. Davetli varsa haremde ayrı sofralar kurulur, selamlıkta ayrı sofralar kurulur. Davetlisi olmayanlar burada iftarda aile yemeğe, bütün ailenin sofrada toplanmasına itina ederler. Çünkü iftar sofrasında bulunmanın ayrı bir sevabı vardır. Bu iftar sofrasında yapılan dua mutlaka kabul olur. Onun için buna itina edilir, bu sofraya itina edilir. Bu sofralarda yenen yemekler ciltleri doldurmuş, bu sofralarda edilen sohbetler, bu İftar sofralarından sonra bir de tabii işte Karagözlü Meddahtı diye o geceyi sahura kadar uzatanlar var. Hı-hı. Orta oyunu gibi meşru eğlencelerle uzatanlar var. Aslında Ramazan gibi kıymetli bir ayda eğlenmek de aslında o aya kıymet vermek demektir.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.